Ayrım 20.
Makedonya'dayken Serez ve Usturumca yörelerinde güreş tutardım. Oralarda güreşi pek severler. Çocuklar daha yürümeden güreşe tutuşurlar. Makbule'ye sevgiyle baktı. Biliyorsun değil mi dedi. Mustafa Kemal Paşa da oralardandır. Güreşi pek sever. Sigarasından bir nefes daha çekti. Sesi içliydi. Güreşi kazandın mıydı ödül alırsın. İşte buna parti almak veyahut da partiyi kazanmak derlerdi. Sen de çok parti almışsındır. Öyle işte. Parti pehlivan gökyüzündeki kara bulutun ortasını yararak yüzünü göstermeye çalışan soluk aya baktı. Bana parti dendikçe oralar gelir aklıma dedi. Bir an durdu, eliyle göğsünü hafifçe vururken şurama bir hasret çöker ki sorma diye ekledi. Bakışlara uzaklara kilitlenip kaldı. Vakit gece yarısı olmuştu neredeyse. Makbule yerinden kalkıp daha uzakları görebilecekmiş gibi öne yürüdü. Uzaklardan bir köpek uluması duyuldu. Kar beyazın karanlığın içinden kendisine doğru koşarak gelmesini ve beni neden bıraktın vefasız der gibi havlamasını, sonra da kucağına atılmasını düşledi. Ne iyi olurdu kar beyaz yanında olsaydı. Laz değirmenindeki gibi içi daraldıkça onunla dertleşseydi. Burnunun direği sızladı. Gözyaşlarını silmek için yana döndüğünde atlıları gördü. Yamacın ötesinde ay ışığının aydınlatamadığı loşluktan birer birer çıkıp geliyorlardı. Halil Efe atının dizginini bırakıp yanlarına geldi. Göz ucuyla Makbule'ye bakarak açıkladı. Meraklandınız, saman almak niyetiyle Pamakköy'üne uğramasaydık Kadir bizi bulamazdı. Neyse ki tam köyden çıkarken yetişti bize. Biraz da ileriye gidip çevreyi kolaçan edelim deyince geciktik. Ateşin başına oturdular. İbrahim Ethem Bey ellerini uzatıp ısıtırken, çare yok, bunların işini bitirmezsek bizi buralarda oyalar dururlar dedi. Parti pehlivan daha endişeliydi. İşte o zaman da Akhisar'dan gelecek Yunan taburları işimizi bitirir. Buradakileri halledip Seydan Dağı'na atlayalım. Alaçam'a giden arkadaşlar da belki çemberi yarıp Gördes'e doğru inmişlerdir. Öyleyse Seydan'a geçeceğiz. Halil Efe bu öneriyi destekledi. Ben Üzümcü köyüne doğru bakındım. Orada bir iki tepe var. Sabah olmadan gidip oralara yerleşeyim. Siz de arkadan yetişir aşağıları tutarsınız. Ne dersin pehlivan ağa? Anlaştık kaymakam bey. Halil sen gün doğmadan çıkarsın. Ben seni uyandırırım. O sırada Çakır İsmail geldi yanlarına. Kaymakam bey size büyük çadırı hazırladık. Makbule kızımız da şu ötedeki küçük çadırda kalsın. Bir isteğiniz var mı? Makbule kara çadıra doğru giderken geri döndü. Halil Efe'ye yanaştı. Bir şey diyecek gibi baktı ama konuşmadı. Neyin var Makbule? Yarın kaymakam beyle birlikte gelirsin. Makbule bir karşılık vermeyince bir kez daha sordu. Bir şeye mi kırıldın yoksa hasta mısın? Yarın şunları bir yol haklayalım ondan sonra konuşuruz. Makbule bir şey demeden çadırına yöneldi. Halil Efe dayanamadı. Onu neşelendirmek için arkasından seslendi. Unutma bir düğün Ankara'da bir düğün İzmir'de. Vallahi söz. Makbule çadıra girerken durakladı. Arkasına bakmadan bizim düğün çok güzeldi Halil dedi ve çadırın girişindeki kilimi aralayıp içeri süzüldü. Halil Efe şaşırdı. Makbule hep Efe diye seslenirken şimdi Halil diyordu. Birden göğsü sıkıştı, derin derin soluyarak sıyrıldı bu durumdan. Bir süre küçük çadırdan yana baktıktan sonra büyük çadıra girdi. İbrahim Ethem Bey'in sol yanında kendisine ayrılan yere uzandı. Ellerini başının altına alıp düşüncelere daldı. Çakır İsmail'in aile çadırının bulunduğu yandan gelen bebek ağlamasını kısa süren bir ninni izledi. Dört bir yanı çalılık ve çamlıklarla çevrili koca yayla birden ıssızlaşıverdi. Parti pehlivan bir türlü uyuyamıyor, sağa sola dönüyor, arada bir ofluyor, kalkıp nöbete mi çıksam diye düşünüyordu. Yana dönüp fısıldadı. Kaymakam bey bu iş hep böyle mi gidecek? İbrahim Ethem Bey yarı uykulu yanıtladı. Kemal Paşa ordu hazırdır, saldırıyoruz diyene kadar bu Yunan buralardan ayrılmaz. Halil Efe yüzü koyun yattığı yerden başını kaldırmadan seslendi. Bırakın da uyuyalım be yahu, erken kalkıp pusuya yatamazsak yanarsınız. Parti pehlivanın sesinde bir hüzün vardı. Anladık Halil. Islak bir sis karanlığı dolduruyordu. Soluk almakta güçlük çekmeye başlayan Tekirdağlı Hüseyin Çavuş'un uykusu dağılmıştı. Yıllardır göremediği Tekirdağ'ı düşünmeye başladı. Çevresini saran dumanın gerisinde denizi görür gibi oldu. İçi ürperdi. Kendi kendine bir sigara olaydı bari, kaç yıldır buralardayım, bizim oranın tütünü de bir değişik olur diye söylendi. Yüzü gözü yapış yapış olmaya başlayınca üstünden kepeneği fırlatıp arttı. Tüfeği koltuk altına derenin karşı yanındaki yüksek kayalıkta nöbet tutanların yanına yürüdü. Kayaya tırmanacağı sıra ayağı kaydı, geriye sendeleyerek yere oturup kaldı. Dişlerini sıkıp sövdü, kendisine bakıp duran nöbetçiye söylendi. Gülme vururum, patlak çizmeler bu tulumbacı lastiğinden iyiydi be yahu. Raif kayanın üstünden seslendi. Çavuş, bu yaycı bedirlerin herifi casus olmasın, baksana pabuç diye şipidik almış. Hüseyin Çavuş yerden kalkmaya çalışırken bir iki köpek havlamasının ardından bağırtılar duydu. Sonra kısa süren sessizliğin ardından yine köpek havlamaları. Parti pehlivan yattığı yerden dirsekleri üstüne doğrularak dışarıyı dinledi. Köpek havlamaları giderek çoğalıyor, dışarıdan sesler geliyordu. Ne o yahu? Pomak köyünde bir şeyler oluyor. Dışarıdan Makbule'nin sesi duyuldu. Baskın mı? Çakır İsmail onu yanıtladı. Yok yahu, her gece böyle olur. Muhacirlerin köpekleri duman çıkınca huysuzlaşırlar. İbrahim Ethem Bey yattığı yerden sordu. Pehlivan ağa, gene ne var? Muhacir köyünde bir şeyler dönüyor. Hadi kalkın, hemen buradan ayrılalım. Halil Efe kalkıp başını çadırın dışına uzattı. Dayı, baksana göz gözü görmüyor. Her yan karanlık. Yetmezmiş gibi çok da dumanlı. İbrahim Ethem Bey'in uykusu dağılmıştı. Halil, sen gecikme. Yola şafağı beklemeden çık. Yeniden sessizlik oldu. Parti pehlivan yan dönüp dışarıyı dinlemeyi sürdürdü. Kalkıp derenin öte yanına bir bakınsak diyorum. Oralara duman inmemiştir belki, diye mırıldandı. Uzunca bir süre öylece kaldıktan sonra başucundaki yeleğine uzandı. Cebinden saatini çıkardı, çakmağını çakıp saate baktı. Oo dedi, sabah oluyor. İbrahim Ethem Bey'in bacakları üstünden öte yana geçti. Kıvrılıp yatmış olan Halil Efe'yi omuzundan sarstı. Halil, Halil kalk, geç olmuş. Ya bırak da uyuyalım. Kalk be yahu, neredeyse gün doğacak. Halil Efe bir süre sonra homurdanarak kalktı. Yastığın yanındaki fişekliğini ve tüfeğini bir eline, setresini öteki eline alıp çıktı. Çadırın önündeki ateşi canlandırmaya çabalayan parti pehlivana, dayı ihtiyarladıkça pimpirikleşiyorsun diye laf attıktan sonra kollarını iki yana açıp gerinerek atların olduğu yere yürüdü. Küçük çadırın yanından geçerken durakladı. Makbule'yi de alsam mı diye düşündü. Başını iki yana salladı. Az daha uyusun, nasıl olsa arkadan gelir dedi. Çalılıktan geçerken sağda solda uyuyanlara seslendi. Haydi uyumak yeter, gidiyoruz. Halil Efe akıncılarıyla ayrıldıktan bir saat sonra İbrahim Ethem Bey doğrulup oturdu. Parti pehlivanın uzattığı küçük kahve tasını iki eline alırken Halil yola çıktı mı diye sordu. Parti pehlivan keyifsizce az evvel gitti dedi. Parti pehlivanın asık suratına bakan İbrahim Ethem Bey uykusuzluktandır diye düşündü ve omuzlarını yukarı aşağı oynattı, derin bir soluk aldı. Biz de yavaş yavaş hazırlanalım, geç kalmayalım. İbrahim Ethem Bey kahvesini birkaç yudumda bitirip ceketini almak üzere arkaya uzandığı sırada bir el silah sesi duyuldu. Birisi tüfeğini düşürdü herhalde. Parti pehlivan elindeki tası yere fırlatıp telaşla dışarı çıktı. Bir el silah sesi daha. Sesin içinden birisi bağırıyordu. Atmayın, atmayın! Saçlı Mustafa geliyor. Makbule aceleyle kalktı, kemerini beline geçirirken bakırlığının burada ne işi var diye sordu kendi kendine. Öfkeyle geç kaldım, Halil gitmeseydi bari diyerek yerden kalpağını aldı ve dışarı fırladı. İbrahim Ethem Bey gözlerini ovuşturdu. Bir kahve daha mı içsem dedi kendi kendine ve el yordamıyla cezveyi aramaya başladı. Birden ardı ardına silah sesleri duyuldu. Parti pehlivan başını içeri uzatıp bağırdı. Kaymakam Bey ne duruyorsun, düşman diyorum, basıldık. Dışarıda göz gözü görmüyor ve ne yandan atıldığı belli olmayan silahların seslerine, sisin içinden boğuşma sesleri, küfürler karışıyordu. Makbule büyük çadıra doğru koşarken Yunus Çavuş'la karşılaştı. Ne oluyor? Basıldık, kaymakamın yanına koş. Makbule ilerideki karaltı büyük çadır olmalı diye düşündü ve tüfeğini koltuk altına sıkıştırıp oraya koştu. Yunus Çavuş da onu izledi. Sisin içinden parti pehlivanın sesi geliyordu. Toplanın, koş dağına doğru toplanın. Yanıt olarak mermiler vınlamaya başladı. Malatyalı zabit vekili Hikmet yanlarına gelmişti. Bilerek atıyorlar, mevzilenmişler. İbrahim Ethem Bey Makbule'nin kolundan tuttu. Kızım, Yunus Çavuş da şuradan, sağ yandan aşağıya gidin, oradan silah sesi gelmiyor. Makbule ama siz diyecek oldu. Hep bir arada olmaz, ayrı yanlara gidelim. Makbule olur dedikten sonra parmağı tüfeğinin tetiğinde sisin içine daldı. Yunus Çavuş da 10 adım arkadan onu izliyordu. Parti pehlivan yanındakilere bağırdı. Şu yana atalım, koruyalım onları. Yunus Çavuş da Makbule bayır aşağı sisin içinde yiterlerken parti pehlivan arkalarından seslendi. Çavuş, Akkoca'ya doğru, Akkoca. Sözünü bitiremedi. Bir mermi omzunun üstünden geçti. İbrahim Ethem Bey onun koluna dokundu. Söğütlü köyüne doğru ağaçlı yere yürüyelim. Siz ilerleyin, ben çadırdan tabancamı alayım. Parti pehlivan arkasına döndü. Hikmet Bey, bombalar. Belimde iki tane var. Yürüyelim şu yana, çalılık oradaydı. Nöbetçilerin olduğu kayalıktan çok atıyorlar. Demek ki Tekirdağlı'nın durumu iyi. İbrahim Ethem Bey bir elinde küçük deri çantası, öteki elinde tabancası, çadırdan dışarı fırladığında olduğu yerde kala kaldı. Sisin içinden 10 kadar asker ve 1-2 sivil tüfeklerini doğrultmuş geliyorlardı. Beni görmüyorlar demesine kalmadan askerler onu ayrımsadılar ve bir an öylece kaldılar. İbrahim Ethem Bey birden tabancasını doğrultunca askerler ilk şaşkınlıkla kendilerini yere attılar. İbrahim Ethem Bey de çadırın arkasına koştu ve oradan tekrar yana yönelip çalılığın içindeki karaltılara ulaştı. Parti pehlivan 5-10 adım sonra arkaya dönüp elini yere doğru sallayınca eğilerek yürümeye başladılar. Kaymakam Bey, hakkınızı helal edin. Ettim gitti Hikmet, sen de helal et. Kaymakam Bey, hakkını helal et be yahu, iyi vuruştuyduk değil mi? Öyle, artık öte yanda görüşürüz. Parti pehlivan bir an olduğu yerde sendeledi. İbrahim Ethem Bey endişeyle sordu. Nerenden? Yok bir şey, deli armudun dalına çarptım. Şuraya çökelim biraz. Kaymakam Bey, dağıldık mı? Haklısın, dağıldık. Bu çemberden çıkmayı bir kere daha deneyelim. Teslim olmak yok, olmazsa birbirimizi vuralım. Anlaştık. Hikmet, sen bombaları iki eline al, arkamızdan yürü. Bombaların telleri parmağında olsun. Üstümüze gelirlerse patlat gitsin. Emredersiniz. Ses etmeden 5'er adım aralıkla ilerliyoruz. Tamamdır. 1-2 adım önde giden İbrahim Ethem Bey sol eliyle önlerini gösterince kıpırtısız beklediler. 10 adım ötedeki çalılar oynaşıyor, fısıltılar duyuluyordu. Kısa bir an sonra ortalık sessizleşti. Parti pehlivan tüfeğin namlusunu sağa doğru sallayınca yön değiştirip 50 adım kadar o yana yürüdüler. Ağaçlık alana gireceklerken önlerine bir asker çıktı. Karşısında iri yarı parti pehlivanı görünce ne yapacağını şaşırdı. Parti pehlivan gür sesiyle "Kimsin, yanlış olmasın?" diye bağırınca karşısındaki asker kendisini tanıtma telaşına kapıldı. Bozuk Türkçesinden Rum olduğu anlaşılıyordu. "Davut asker ben, Davut asker." Parti pehlivan "Demek Anzavur'un köpeği Davut bastı bizi," dedi içinden. Asker karşısındakinden yanıt alamayınca tüfeğini doğrultmaya başladı. Parti pehlivan sol elindeki tabancayı sakince kaldırıp ateşledi. Asker alnına yediği kurşunla yana doğru sıçrayıp devrildi. Bir 50 adım daha ilerlediler. Yanlardan gelen ateş sesleri seyrekleşti. Az ötelerinde atlıların karaltılarını görünce yine yön değiştirdiler ve karşılarına çıkan bayıra tırmandılar. Öne doğru kaykılmış kayanın arkasına dolandıklarında yere yığılıp kalmış 8 akıncıyla karşılaştılar. İbrahim Ethem Bey şimdi kurtulduk galiba deyip yere çöktü. Aşağıları ve karşıyı seçmek olanaksızdı. Bahar yerini yeniden kışa bırakmış gibi hava ayazdı. Seyrelen silah seslerinin yerini kadın çığlıkları almış, yaşlı bir kadının dumanlı havanın içinde yayılan ağıtı yürekleri parçalıyordu. İkindiye doğru akıncılardan Arnavut Ahmet boynuna asılı torbasını karıştırdı ve bulduğu yarım ekmeği birer lokma paylaştırdı. Parti pehlivanın sesi kahır doluydu. Kaybımız çok büyük olmalı. Halil nerede sıkıştı acaba? Bunu sonra anlayacağız ne yazık ki. İyice karanlık oldu. Söğütlü'ye yürüyelim. 24. Üzümcü tepelerine yaklaşırken ateş altında kaldıklarında Kertil'e doğru inmeyi düşündüler. Halil Efe bile bile tuzağa düşmek olur dedi. Ateş sesleri arkadan da geldiğine göre düşman Pomak köyünde pusuya yatmış olabilir. Aklı karmakarışıklı tüfeğini yere dayayıp bir an düşündükten sonra geçmemize göz yumdular dedi yüksek sesle. Yanındaki Kasım'a döndü. Öyleyse bizimkileri bastılar. Yoldan dönersek ateşi yeriz. Duman içinde birbirimizi vururuz. Haklısın Efe. Alakıra çıkıp oradan dolanalım. Haydi atlara, çabuk çıkalım buradan. Atlarını topukladılar. Ormanlık alana gelince indiler. Sisin karanlığında birkaç kez yönlerini yitirdiler. Yaylanın ötesinde muhacir köyünü seçince atlarını Karaburun deresine sürdüler. Halil Efe birkaç kez bu sessizlik iyi değil diye söylendi. Koçu Dağı'nın altından ilerleyip çadırların olduğu alana vardılar. Ortalığı çadırlardan yayılan yanık kıl kokusu sarmıştı. Dereye inip karşı yamaca geçtiklerinde şaşkınlığa uğradılar. İki elleriyle dizlerini döverek ağlaşan üç kadın ve cansız bedeni yere uzatılmış aksakallı ufak tefek bir adam. Yüzleri kararmış çıplak ayaklı çocuklar az ötede üşüyen kuşlar gibi birbirlerine sokulup bir küme oluşturmuşlar. 20-30 adım ötede İlyaslarlı Yörük Kadir'i gördüler. Tüfeği 5 adım ötedeydi. Yere oturmuş, dirsekleri dizlerinde, iki eli şakaklarında öylece karşılara bakıyor ve içten içe ağlarken gövdesini iki yana sallayıp duruyordu. Halife 2 adım kala ona doğru uzanıp omuzlarından tutarak kaldırmak için eğilince olduğu yerde kaldı. Kadir'in yanına çöktü ve ona sarıldı. Önlerindeki eğimli yerde üstü başı parçalanmış, saçları dağılmış, göğsü kana boyanmış, cansız yatan genç kadının bedeni hafif yan dönmüş. Bir elini 2 adım öteye, giysileri dağılmış, küçük ayağında kırmızı morlu patiklerinden biri yana fırlamış, elleri yumruk olup yanlara düşmüş, minik bedeni kanlar içinde 6 aylık bebeğe uzatmıştı. Halife sağ koluyla sarılıp Kadir'i kendine çekti, gözyaşlarını tutamıyordu. Bunu onların yanına komayacağız Kadir ağam, vallahi de komayacağız, billahi de. Kadir'in sesi çıkmıyordu, gözleri uzaklara gezgin bir bulut gibi dağılan sesin ardında yükselen Koçu Dağı'na takılıp kalmıştı. Akıncılardan biri gelip Halil Efe'yi omuzlarından tutarak kaldırdı ve onu koca yaylaya doğru çekiştirdi. Karşıda tüfeklerinin dipçiklerini yere dayamış akıncılar başları önlerinde öylece bekliyorlardı. Halil Efe yeni yeşermiş ıslak çimenlerin üstünde yan yana uzanmış akıncıları görünce oraya yöneldi. Kimisi başından, kimisi yüzünden, kimisi de göğsünün birkaç yerinden vurulmuş, kanlar içinde yatıyorlardı. Molla Mehmet'in oğlu Mustafa, Gedizli Ziya, onların 3 adım gerisinde sarı bıyıkları şakağından akan kanla kızıla boyanmış olan Tekirdağlı Hüseyin Çavuş. Halil Efe başka var mı der gibi baktı arkasındakilere. Gerilerden bir çocuk sesi duyuldu. 3 akıncıyı da Çerkesler götürdü. Onun ne düşündüğünü anlayan Kürt Ali Efe elini onun omzuna koydu. Emet Kaymakamı Besim Bey'i, Sındırgılı Kemal'i, bir de pehlivanı Kayni Kadir'i götürmüşler. Ya pehlivan ağa, ya kaymakam bey? Bir türlü makbule diyemiyor, öyle biri yokmuş gibi davranıyordu. Kürt Ali Efe az duyulur bir sesle, arkadaşlar onları aramaya gittiler diyebildi. Gerilerden bir ses daha duyuldu. Yürü ulan it! İki akıncı önlerine kattıkları üstü başı yırtılmış, bir kolu sarkmış, yüzü gözü morarmış genç adamı tüfeklerinin namlusuyla dürterek itekliyorlardı. Halil Efe'nin önüne geldiklerinde bir dipçik darbesiyle adamı yere yıktılar. Halil Efe soran gözlerle baktı akıncılara. Efe, bu Enik Davut'un yeğeniymiş, kolu kırılınca aşağılara kaçmış. Yörükler tutmuş. Başka kimse yok mu? Arkadaşlar dere içine bakıyorlar. İşte o anda aşağı yandan gelen birkaç kişi göründü. Akıncıların ortasında Yunus Çavuş iki büklüm kollarında birini taşıyordu. Yavaşça ona doğru yürüdüler. Yunus Çavuş adım attıkça kucağındaki cansız bedenin kısa konçlu çizmeleri sallanıyor, uzun kumral saçlar esen yelde uçuşuyordu. Akıncılar oldukları yerde çakılıp kaldılar. Halil Efe uzun ince bacaklarıyla öne doğru sendeleyerek bir iki adım atabildi. Daha öteye gidemedi. Dizlerinin üstüne yere çöktü. Yaylanın ormanları, köyleri o güne dek duyulmamış bir haykırışla inledi. Çalıların altına sinmiş keklikler korkuyla havalandılar. Yunus Çavuş ne yapacağını bilemiyor. Kucağındaki makbuleyi yere koymaya kıyamıyor. Onu kendine doğru çekiyor. Gözyaşları ortası kemerli sivri burnunun iki yanından bıyıklarına iniyor. Her çatışmadan sonra arkadaşlarını toprağa verdikçe sızılarını içlerine gömmeye alışmış olan akıncılar ses çıkarmıyorlar. Birbirlerine bakamıyorlar ve yan dönüyorlar. Öylece ufuklara bakıyorlar. Gözyaşları döken akıncıların omuzları da sarsılmasa onların birbirlerine küsen çocuklar gibi durdukları söylenebilirdi. Halil Efe başı yukarılarda yerden doğruldu. Makbule'ye bakamıyordu. Arkasını döndü. Elini geriye doğru uzatarak bağırdı. Tüfeğim! Gençlerden biri ses çıkarmaktan korkarak parmakların ucuna basarak getirdi tüfeği. Efe'nin eline tutuşturdu. Halil Efe tüfeği aldıktan sonra sarhoş gibi sendeleyerek ağaçlığa yürüdü. Arkada kalanlar onun bundan böyle vururum, Yunan Müslüman gavuru demem vururum diye bağırdığını duydular. Arkadaşlarını büyük bir özenle taşıyan akıncıların başları öndeydi. Koca yaylanın kuzeyindeki Karaçam ormanına doğru, önleri sıra atının dizginini çekiştirerek ilerleyen kumandanlarına bakamıyorlardı. Bir gece önce saldırganlardan ölesiye dipçik yemiş olan Pomak muhacirleri, akıncıları uzaktan sessizce izlediler. Akıncılar ormanı geçip kayalık bir alana geldiklerinde atlarından indiler. Şehit düşen üç arkadaşlarını toprağa verdiler. Makbule'yi kazılan taze toprağın üstüne uzatmışlardı. Alnının solundan akan ince kan şakağının altından kumral saçlarına inip, boynunu kına yakılmış gibi hafifçe ala boyamış, başının öte yanında ıslak topraktan kurtulabilmiş bir tutam saç alnının üstünde uçuşuyordu. Kaşları şakalaştığı çocukları azarlarcasına hafifçe çatılmış, dudakları ise az sonra bir şey söyleyecekmiş gibi hafifçe aralanmıştı. Akıncılardan ikisi derisi çatlamış nasırlı iri ellerini ona uzattıklarında ayakta bekleyenler başlarını eğdiler. Bazıları hıçkırıkları duyulmasın diye bir elleriyle ağızlarını kapamışlar, dudaklarını ısırıyorlar. Erken kırlaşmış sakallarından akan yaşları aldırmadan, yere dayadıkları tüfeklerinden güç alarak açtıkları çukurun çevresinde bekliyorlardı. Makbule'ye uzanan nasırlı bir el, onun ceketine bulaşmış çamurları özenle temizledi. Fişekliğini düzeltti. Kemerindeki kınından kurtulan işlemeli kamayı okşar gibi hafif bir dokunuşla yerine itti. Toprak atanlar yukarılara, ağaçların tepelerine asılı açık maviliğe bakıyorlardı. Geri kalanlarsa arkadaki çam ağacın iri gövdesine yaslanarak gökyüzüne dalmış olan Halil Efe'ye doğru bir iki adım atıp durdular. Kayaların arasında eşinip duran Makbule'nin kıratı ansızın şaha kalktı. Ön ayaklarıyla havayı döverken ıslığa benzeyen keskin acı bir ses çıkardı. Akıncılardan biri ata yaklaşıp başını okşayarak sakinleştirdikten sonra eyerini çıkarıp aldı. At bir kez daha şaha kalkıp kişnedikten sonra yavaşça kabrin yanına yürüdü. Birden döndü ve deli gibi koşmaya başladı. Bayırın ortasında yine birden geri dönüp geldi. Kabire yanaştı, bir an eşindikten sonra yeniden şaha kalktı, kişnedi ve bayır yukarı koşarak uzaklaştı. Yukarılarda ardıç ağacının üst yanındaki düzlükten bir sığırcık sürüsü havalandı. Erken baharda taze kekik kokusu. Harlak deresinin çağıldayan sularının coşkulu sesi. Halil Efe atının dizginini eline aldı. Arkasına bakmadan başı önde bayır aşağı yürüdü. Akıncılar sessizce izlediler.